Ayrım 2, Sayfa 5, 1. Bölüm. 1776 yılında Alta, Kaliforniya'daki Carmelo misyonu kurulduğu sırada Hristiyanlığa dönmüş Kızılderililerden 20'si gecelerden bir gece dinden ayrılmış, sabahleyin de kulübelerinde bulunamamışlardı. Başkalarına kötü örnek olması bir yana, bu ufak dinsel bölüntü kerpiç tuğla kaplayan ocaklardaki çalışmaları da aksatmıştı. Kilise ile hükümet yetkililerinin kısa bir toplantısından sonra bir İspanyol onbaşısı bir bölük atlıyla birlikte yola çıktı. Amacı, İsa'nın doğru yoldan sapmış olan evlatlarını bularak kilise ananın kucağına döndürmekti. Askerler Karmel Vadisi'nden yukarı, gerideki dağların içlerine doğru çetin bir yolculuk yaptılar. Kaçan dönekler geçtikleri yerlerde hiçbir iz bırakmamak konusunda şeytansı bir ustalık göstermişlerdi ki, bu, askerlerin yolculuğunu daha da güçleştiriyordu. Kaçakları bulabilmek için tam bir hafta uğraştılar ama sonunda buldular. İçinden bir çay akan, eğrelti otlarıyla kaplı, dik yamaçlı bir vadinin dibinde, dine, ahlaka aykırı bir iş yaparken ele geçirildiler. Yani bu 20 kafir, sere serpe uzanmış, mışıl mışıl uyumaktaydılar. Öfkeden ateş püsküren askerler, kaçakları yaygaralarına, ağlayıp sızlamalarına bakmaksızın yakalayıp ince, uzun bir zincire vurdular. Sonra insan dizisi gerisin geriye döndü. Zavallı döneklere kerpiç yataklarında pişmanlık getirme fırsatı tanınabilsin diye gene Karmel yolunu tuttu. İkindi üzeri küçük bir karaca askerlerin önü sıra kaçarak bir yamacın ardında görünmez oldu. Onbaşı askerlerinden ayrılarak karacanın peşine düştü. Ağır bir hayvan olan atı dik yokuştan yukarı çıkarken tökezleyip sendeliyor, manzanita çalıları sivri tırnaklarıyla onbaşının yüzünü tırmalamaya uzanıyorlardı. Gel gelelim o, akşama yemeye kararlı olduğu avın peşinden dolu dizgin gidiyordu. Birkaç dakikada tepeye vardı ve orada gördüğü manzara karşısında taş kesilmişçesine kala kaldı. Üzerinde bir geyik sürüsünün otladığı zümrüt çimenlerle kaplı uzun bir vadi. Bu güzelim çayırlıkta kusursuz, dipdiri meşeler yükseliyor, tepeler vadiyi sislerden, esintilerden kıskanır, korumak istercesine çepeçevre kuşatıyorlardı. Böylesi dingin bir güzelliğin karşısında o sert askerlerin dizlerinin bağı çözüldü. O ki nice esmer derili sırtı şahrem şahrem kırbaçlamıştı. O ki yırtıcı erkekliğiyle Kaliforniya'da yeni bir ırk yaratmaktaydı. Bu yabanıl, bu saçı sakalına karışmış uygarlık temsilcisi usulca eğrinden aşağı kaydı. Başındaki çelik miğferi çıkardı. "Ulu Tanrım!" diye fısıldadı. "İşte Peygamberimizin bizi getirdiği kutsal cennet çayırı." Soyundan gelenler bugün beyaz derili sayılabilir. Onun dağlar arasındaki bu şirin yeri ilk bulduğunda kapıldığı kutsal duyguları bizler bugün ancak hayalimizde canlandırabiliriz. Ama vadiye taktığı at hala duruyor. Vadinin adı o gün bugün La Pastures del Cielo olarak kalmıştır. İspanyol hükümetinin ayrıcalıklı kişilere bağışladığı toprakların arasına katılmaktan güzel bir rastlantıyla kurtulmuş. Herhangi bir İspanyol soylusuna parasını ya da karısını ödünç verdiği için bağışlanan topraklar arasında bu vadi nasılsa yokmuş. Kendini saran tepelerin kucağında uzun süre unutulmuş. Vadiyi ilk bulan İspanyol onbaşısının niyeti hep bir gün oraya dönmekti. Çoğu yırtıcı adamlar gibi o da ömrünün sonunda bir parça başını dinleyebilmeyi kurardı. Çay başında kerpiç duvarlı bir ev, geceleri sıcak burunlarını duvarlara sürten birkaç koca baş. Derken bir kızıl derili kadın ona frengi aşıladı. Yüzü eriyip ufalanarak dökülmeye başlayınca dostları onbaşıyı hastalığın başkalarına bulaşmasını önlemek için bir kulübeye kapadılar. Onbaşı burada huzur içinde ölüp gitti. Çünkü frengi korkunç görüntüsüne karşın kötü bir konuk değildir. Uzun bir süre sonra birkaç yoksul, topraksız rençper ailesi cennet çayırına yerleşerek çitler ördüler. Meyve ağaçları diktiler. Kimsenin tapusu olmadığından sahiplik konusunda çok çekiştiler. 100 yıl sonra cennet çayırında 20 küçük çiftlik, bu çiftliklerde oturan 20 aile bulunuyordu. Vadinin ortalarına doğru bir yerde her şeyi satan bir marketle bir postane, yarım mil ötede çay başında da her yanı çentiklerle, öğrencilerin baş harfleriyle bezemiş bir okul vardı. Çiftçi aileleri bolluk ve dirlik içindeydiler artık. Topraklar verimli, işlenmesi kolaydı. Orta Kaliforniya'nın en güzel meyveleri onların bahçelerinde yetişiyordu. İkinci bölüm. Cennet çayırında oturanlara göre Bedel çiftliği lanetli, içinde oturanların gözünde ise tekinsizdi. Gerçi verimli ve sulak, iyi bir toprağı vardı ama gene de vadidekilerin hiçbirinin bu çiftlikte gözü yoktu. Çiftlik evinde yaşamayı kimse istemiyordu. Sevilen, özene bezene bakılıp işlenen, sonunda da bırakılıp gidilen topraklarla evlere nedense iç karartıcı bir hava sinmiş gibi olur. Terk edilmiş bir evin çevresindeki ağaçlar karanlık ağaçlardır. Düşürdükleri gölgeler adamın aklına olmayacak şeyler getirir. Eski Bedel çiftliği 5 yıldır boş durmaktaydı. Tırmık korkusundan kurtulan yaban otları bir bayram sevinciyle boyatarak küçük ağaçlara dönmüşlerdi. Meyve bahçesindeki ağaçlar boğum boğum, dipdiriydiler, dalları birbirine dolaşmış. Verdikleri meyveler giderek çoğalıyor ve küçülüyordu. Rüzgardan dökülen meyveleri kök diplerini saran diken çalılar yutup gizliyordu. 2 katlı, sağlam yapılı, 4 köşeli çiftlik evi beyaza boyanmış yeni bir ev olduğu sıralarda ağırbaşlı, oturaklı güzel bir yerdi. Gel gelelim içinde geçen bir takım olmayacak işlerden sonra evin üzerine dayanılmaz bir ıssızlıktır çökmüştü. Sundurmaları bürüyen otlar tahtaları yamultmuş, duvarlar havanın etkileriyle gri bir renk almıştı. Oğlan çocukları, zamanın insan yapıtlarına karşı sürdürdüğü savaşın bu aslan askerleri, pencerelerin hepsini kırmışlar, taşınabilir eşyanın hepsini taşımışlardı. Görünürlerde sahibi bulunmayan her türlü taşınabilir eşyayı alıp eve götürmüşlerse de, kesin kes bir işe, hem de yüz güldürücü, sevindirici bir işe yaratabileceklerine tüm oğlanlar inanmışlardı. Vadedeki çocuklar da Bedel çiftlik yapısının bağırsaklarını deşmişler, kuyuları türlü çeşitli çöplerle doldurmuşlar, samanların arasında tütün sarıp içtikleri bir sırada da eski ahırı kazara yakmışlardı. Vadedekiler yangının suçunu gelip geçen serserilere yüklediler. Boş duran çiftlik, dar vadinin aşağı yukarı ortalarına düşüyordu. İki yanından cennet çayırının en güzel, en zengin çiftlikleriyle sarılıydı. Dünyayla barışık, rahat uzanan 2 bakımlı arazi parçasının ortasında otlara, dikenlere boğulmuş bir lekeydi. Vadide oturanlar, Bedel çiftliğinde garip bir uğursuzluk bulurlardı. Çünkü burada tüyler ürpertici bir faciayla bir türlü çözülemeyen esrarlı bir olay geçmişti. Çiftlikte Bedel ailesinin 2 kuşağı oturmuştu. George Bedel 1863'te New York ilinin kuzey yöresinden gelmişti. Geldiğinde çok gençti daha, tam askerlik çağında. Çiftliği kurmak, üzerindeki o büyük 4 köşeli evi yaptırmak için gereken parayı George Bedel'ın annesi vermişti. Evin yapımı bitince George annesini yanına aldırtmak istedi. O da gelip oğlunun yanında oturmak istiyordu. Yola bile çıktı. Dünyanın kendi köylerinin 10 kilometre ötesinde bittiğine inanan o ihtiyar kadın, masal ülkeleri gördü, geçtiği yerlerde New York kenti, Rio, Buenos Aires, Patagonya açıklarında öldü. Bir gemi nöbetçisi onu tabut yerine bir parça yelken bezine sardı. Ayaklarının arasına 3 halkalık bir zincir dikti. Kurşun renkli bir okyanusun sularına gömdü. O ise kendi köyündeki mezarlığın doz kalabalığına karışmak isterdi hep. George Bedel, kendine hayat eşi seçmek konusunda iyi bir yatırım yapmak için çevresine alıcı gözüyle baktı. Salinas'ta ufak bir servet sahibi, hiç evlenmemiş bir kız olan Miss Myrtle Cameron'u buldu. Miss Myrtle, evlenme konusundaki sırasını hafif saralı olması yüzünden kaçırmıştı. Havale denilen bu hastalık, oralarda genellikle tanrıların düşmanlığına yoruluyordu. George hastalığı önemsemedi. Dünyada her şeyin tam istediği gibi olamayacağını biliyordu. Myrtle onun karısı oldu. Bir oğlan doğurdu ona. 2 kez de evi yakmaya kalkıştı. İkincisinden sonra onu San Jose'deki Lipman Sağlık Yurdu denilen ufak özel bir tımarhaneye yatırdılar. Ömrünün geri kalan bölümünü Myrtle, tığ örgüsüyle İsa'nın yaşantısını gösteren bir örtü işleyerek geçirdi. Myrtle gittikten sonra Battle çiftliğindeki evi birbiri ardına tutulup savulan huysuz kahya kadınlar yönetti. Gazetelere dul 45 yaşında çiftlikte kahyalık arıyor, iyi yemek pişirir, amaç evlilik diye ilanlar veren türden. Biri gidip biri geliyordu. Hepsi de ilk gelişlerinde birkaç gün boynu bükük, gözler nemli, uysal ve cana yakın davranıyorlardı. Myrtle'ın yaşadığını öğreninceye dek. Ondan sonra artık soyut yoldan ırzlarına geçilmiş gibi bir hınca kapılarak ateş püsküren gözlerle hışımla dolanmaya başlıyorlardı evin içinde. George Peddle 50'sine vardığı zaman yaşlı bir adama dönmüştü. Çalışmaktan sırtı kamburlaşmış, hiçbir şeyin tadını çıkaramayan suratsız bir yaşlı adam. Gözleri onca sabırla işlediği topraktan hemen hemen hiç ayrılmıyordu. Elleri kararıp nasırlaşmıştı. Ayı pençeleri gibi pürtük pürtüktü. Çiftliği ise güzel mi güzel. Meyve bahçesindeki ağaçların her biri birbirine eş, incelikle budanmış, bakımlıydı. Cetvelle çizilmişçesine düzgün sıralanmış sebzeler yemyeşil, dipdiri. George evine de iyi bakıyor, ön bahçede çiçek yetiştiriyordu. Bu çiftlik, duygularını sözcüklerle ortaya vuramayan bir adamın yazdığı bir şiirdi. George Peddle, büyük bir sabırla sahnesini kurarak bir Sylvia, dipnot, Sylvia nerededir ve kimdir sözleriyle ideal sevgilinin özlemini dile getiren eski bir türkü, çevirenin notu. Bir Sylvia çıkıp gelsin diye bekliyordu. Sylvia'nın gelip geleceği yoktu. Yine de çiftçi, bahçesini onun için hazır bulunduruyordu. Bütün bu yıllar boyunca George Peddle büyümekte olan oğluyla pek ilgilenmedi. Yalnızca meyve ağaçlarıyla o sıra sıra taze yeşil sebzelerdi onun gözünde gerçek önem taşıyan. Oğlu John bir misyoner arabasına binip gidince George onun yokluğunu bile duymadı. Çalışmalarını eskisince sürdürüp gitti. Her geçen yıl toprağa doğru biraz daha eğilerek. Komşuları hiç konuşmazlardı onunla. Çünkü George konuşulanları hiç dinlemezdi. Elleri pençe gibi kıvrılıp kalmış, içlerine araç saplarının sımsıkı, tas tamam sığdığı birer yiv olup çıkmışlardı. 65 yaşındayken yer etmiş bir öksürükle yaşlılık yüzünden öldü. John Peddle, üstü kapalı arabasıyla çiftliğe sahip çıkmaya geldi. Annesinin hem sarı hastalığını hem de Tanrı konusundaki çılgın bilgilerini almıştı. Yaşamını cin ve ifritlerle boğuşmaya adamış bir adamdı. Açık hava toplantılarının birinden öbürüne gidip ellerini kollarını sallayarak iblislere meydan okumuş, insan kılığındaki ifritleri cezalandırmış, insan ruhlarına giren şeytanları kovmuştu. Evine döndüğü zaman da John Peddle, şeytanlardan yakasını kurtaramayıp onlarla cebelleşmek zorunda kaldı. Zerzevat dizileri tohuma kaçtı, birkaç kez gönüllü olarak ürün verdikten sonra otlara yenik düşüp boyun eğdiler. Çiftlik bakımsızlıktan zamanla gene doğanın bir parçası olup çıktı. İfritlerse gün günden dişleniyor, azıtıyorlardı. John Peddle savunma amacıyla giysilerine beyaz iplikle haçlar işledi. Böylece zırha bürünmüş durumda karanlığın ordularına karşı savaşmaya girişti. Alacakaranlıkta elinde koca bir sopa çiftliğin çevresinde sinsi sinsi dönüp dolandığını görüyorlardı. Çalılara saldırıp sopasını sağa sola indirerek lanetler yağdırıyor, sonunda iblislerin gizlendikleri yerlerden dışarıya uğratıyordu. Geceleyin çitlerin arasından sessizce sürünerek bir ifritler toplantısına baskın yapıyor, sonra korkusuzca ileri atılıyor, silahını amansızca kullanmaya başlıyordu. Gündüzleri evine girip uyuyordu, çünkü iyi saatte olsunlar, gün ışığında iş görmezlerdi. Bir akşam üzeri gölgelerin koyulduğu bir sırada John Peddle kendi avlusundaki bir leylak fundasının üzerine büyük bir dikkatle yürüdü. Fundanın gizli bir ifrit toplantısına yataklık ettiğini biliyordu. Düşmanın kaçmasına fırsat vermeyecek kadar yakına gelince çığlıklar koparıp sopasını sallayarak atıldı. Bıçak gibi keskin sopa vuruşlarıyla uyanan bir yılan Çıngırağını uykulu uykulu çalarak o yassı, kas katı kafasını doğrulttu. John sopasını elinden düşerek ürperdi. Çünkü yılanların o kuru, keskin, ayağını denk al demeye gelen sesleri insanın kanını dondurur. John Bedell dizüstü çökerek bir an içinden bir dua okudu. Derken birden ''Cennet bağındaki o zehirli, uğursuz yılan bu!'' diye bağırdı. ''Çık dışarı seni şeytan!'' John Bedell parmaklarını açarak yılanı elleriyle tutmak üzere ileri doğru atıldı. Yılan onu koruyucu haçların bulunmadığı bir yerden boynundan 3 kez soktu. John Bedell pek az çırpındı. Birkaç dakika sonra da öldü. Komşular onu leş kargaları yere konmaya başladığı zaman buldular. Buldukları da öylesine bir şeydi ki o günden sonra komşular Bedell çiftliğinin yakınından geçmeye korkar oldular. 10 yıl çiftlik Nadas'a kattı. Çocuklar evin perili olduğunu söylüyor, kendi kendilerini korkutmak amacıyla geceleri toplaşıp oraya gidiyorlardı. Bomboş, kör gözlerle bakan ıssız evde tüyler ürpertici bir şey vardı. Beyaz boyalar uzun pürçümlerle dökülüyor, çatı kaplamaları salkım saçak kıvrılıp bükülüyordu. Tarlalar desen iyiden iyiye yabanılaşmıştı. Çiftliğin yeni sahibi George Bedell'ın uzak bir kardeş çocuğuydu. Çiftliği hiç görmemişti. 1921'de Masroviçler Bedell çiftliğine yerleştiler. Hiç beklenmedik, gizemli bir şekilde çıka geldiler. Bir sabah vadi halkı Bedell çiftliğinin evinde buldular onları. Çok kocamış bir adamla onun kadar kocamış olan karısı. İnce sarı derileri o çıkık elmacık kemiklerinin üstüne sımsıkı gerilmiş 2 iskelet insan. İkisi de İngilizce bilmiyorlardı. Onlarla vade arasındaki bağlantıyı elmacık kemikleri onlar gibi çıkık, kısacık kesilmiş kara saçları alnının ortasına inen, yumuşacık, somurtuk kara gözlü, gençten bir adam olan oğulları sağlıyordu. O da İngilizceyi yabancı bir şiveyle konuşuyor, ihtiyaç duyduğu şeyleri belirtmekten öte de laf etmiyordu. Markette rastladığı vadililer onu usuldan usula sorguya çekiyorlarsa da hiç bilgi edinemiyorlardı. Bir gün marketin sahibi T.B. Allen, ''Biz hep o çiftliği perili diyebilirdik.'' dedi. ''Hiç hortlak filan gördünüz mü?'' ''Yok.'' dedi Masroviçlerin oğlu. ''Hele bir otları ayıklansa pek güzel topraktır.'' Masroviç döndü, dışarı çıktı. Allen, ''O çiftlikte bir tuhaflık var.'' diye baş salladı. ''İçinde oturanların hiçbiri konuşmasını sevmiyor.'' Yaşlı karı koca ortalıkta pek gözükmüyorlardı ama oğulları bütün gün tarlalarda çalışıyordu. Bir başına toprağı temizliyor, ekiyor, ağaçları buduyor, ilaçlıyordu. Günün hangi saatinde baksanız onun harıl harıl çalıştığını görebilirdiniz. İşlerini yürüyeceği yerde koşaraktan yapıyordu. Yüzünde bir ifade vardı. Harmanı kaldırmaya fırsat bulamadan zamanın duruvermesinden korkuyormuş gibi. Üçü de o koca evin mutfağında oturup kalkıyor, mutfakta yatıyorlardı. Öbür odaların hepsi kapalı, bomboş, pencereler kırık dökük duruyordu. Masroviçler mutfak pencerelerinin kırık yerlerini de yapışkan sinek kağıdıyla örtmüşlerdi. Eve ne bir fırça boya sürüyor ne de bir çivi çakıyorlardı. Ama genç adamın delice çalışmalarının bir sonucu olarak toprak eski güzelliğini yeniden kazanmaya başladı. Genç adam tam 2 yıl ırgatlar gibi işledi toprağı. Sabahın daha köründe evden çıkıyor, karanlık iyice bastırmadan içeri girmiyordu. Derken bir sabah arabasıyla markete giderken Pat Humbert, Masroviçlerin bacasından duman çıkmadığını gördü. Dükkancı Allen'a, ''Ev gene boşaltılmışa benziyor.'' dedi. ''Gerçi ortalıkta zaten delikanlıdan başkasını görmezdik ya, bu sabah bir garipsedim işte. Demek istediğim, evin üzerine bir ıssızlık çökmüşe benzer gene.'' 3 gün üst üste komşular Masroviçlerin bacasını ürküntüyle gözlediler. Araştırmaya çıkıp da gülünç düşmek hiç işlerine gelmiyordu. 4. gün Pat Humbert'la T.B. Allen, bir de John Whiteside, Bedell çiftliğine yürüdüler. Çevrede hışırtılı bir sessizlik vardı. Ev gerçekten de boşaltılmışa benziyordu. John Whiteside mutfak kapısını tıklattı. Herhangi bir yanıt ya da kıpırtı duymayınca tokmağı çevirdi. Kapı kolayca açıldı. Mutfak pırıl pırıl tertemiz, sofra kurulu duruyordu. Masanın üstünde tabaklar, çorba dolu taslar, yağda pişmiş yumurtalarla dilimlenmiş ekmekler. Yiyeceklerin üstü hafiften küflenmeye yüz tutmuştu. Açık kapıdan vuran gün ışığında birkaç sinek amaçsızcasına uçuşuyorlardı. Pat Humbert, "Hey, evde kimse var mı?" diye bağırdı. Aptallık ettiğini o da biliyordu. Evi tepeden tırnağa aradılar ama bomboştu. Zaten mutfak dışındaki odalarda eşya da yoktu. Çiftlik gene ıpıssız kalmıştı. Hem de birkaç dakika içinde apar topar boşaltıldığı belliydi. Daha sonra Şerif'e haber verdikleri zamanda duruma ışık tutacak başkaca bilgi edinilmedi. Masroviçler çiftliği peşin parayla satın almışlar, sonra tek iz bırakmaksızın çıkıp gitmişlerdi. Gittiklerini hiç gören olmamıştı. Bir daha da hiç gören olmadı onları. Yörede onların üzerine kuşku çekecek herhangi bir olay da geçmiş değildi. Bir sabah tam kahvaltıya oturmak üzerelerken Masroviçler ortadan yokuluvermişlerdi. Durum dükkanda toplanan komşuların ağzında sakız olup çiğnendi ama hiç kimse bu olaya akla yakın bir yorum getiremiyordu. Toprağı gene otlar bürüdü. Yaban böğürtlenlerinin çalıları meyve ağaçlarının dallarını sardı. Toprak, idmanla alışarak ustalaştığı bir işi yaparcasına yeniden hemencecik yabanılaştı. Çiftlik vergisi ödensin diye Montreux'deki bir emlakçıya satıldı. Cennet çayırında oturanlar açığa vursalar da vurmasalar da Bedell çiftliğinin tekinsiz olduğuna artık inanç getirmişlerdi. Toprak güzel olmasına güzel de üstüne para verseler almam diyorlardı. Nedir bilmem ama o yerde bir tuhaflık var işte. İnsanın tüyleri ürperiyor. Hortlakların kol gezdiğine inanası geliyor adamın. Ayrım 2 sonu. Sayfa 15. Bu bölümde geçen yabancı isimler. Carmelo. C A R M E L O. Carmel. C A R M E L. La Pastures del Cielo. L A S P A S T U R E S. D E L C I E L O. Bedell. B A T T L E. George. G E O R G E. New York. N E W Y O R K. Buenos Aires. B U E N O S A I R E S. Miss Myrtle Cameron. M I S S M Y R T L E. C A M E R O N. San Jose. S A N J O S E Y. Lipman. L I P P M A N. Sylvia. S Y L V I A. John. J O H N. Masrovic. M U S T R O V I C. T B Allen. T nokta B nokta A L L E N. Pat Humbert. P A T H U M B E R T. John Whiteside. J O H N W H I T E S I D E. Mondri. M O N T E R E Y.